Ayrım 11. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 153. Ertesi sabah dershaneye giderken Himiko'nun spor arabasını ödünç aldı. Dershane bahçesindeki öğrenci kalabalığı arasında kan kırmızısı MG bir parça skandal kokusu yayıyordu. Bert arabanın anahtarını cebine attığında bunun ilk kez farkına vardı. Bebek olayı başladığından beri bilincinin kıvrımları arasında yer yer kopuklukların oluştuğunu hissedebiliyordu. Arabayı çevreleyen öğrencilerin oluşturduğu insan duvarını yüzüne ekşiterek yarıp geçti. Öğretmenler odasında ikinci kuşak Japon kökenli Amerikalılar gibi orantısız kısa ceketini giymiş, tıknaz yabancı diller birimi başkanı, dershane müdürünün kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Fakat bu bilgi de Bird'ün bilincinin eksik kısımlarında yitip gittiğinden hiçbir şey olmamış gibi yapmaya devam etti. Bird, you! Dış görünümün çok aldatıcı. Cesur mu desem, utanmaz mı desem? İşte böyle bir tarafım var, dedi başkan, şaka gibi gevşek bir telaffuzla da olsa, keskin bakışlarıyla Bird'ü inceleyerek. Zaten öğrencilerin beklediği büyük sınıfa girerken Bird de ürkmeden edemedi. O günkü dersin öğrencileri, evvelsi günkü öğrencilerden farklı bir sınıftı ve dershanede farklı sınıflar arasında değişiklikler olmazdı. O öğrencilerin çoğu, evvelsi günkü onur kırıcı olayı bilmiyor olmalıydı. Ders esnasında Bird, o olayı biliyor olduklarını tahmin ettiği öğrenciler tespit ettiyse de, öğrenciler başkentteki liselerden gelen büyük şehir yaşantısına alışkın rahat öğrencilerdi ve Bird'ün hatasını biraz kahramanca ama bir o kadar da komik buluyorlardı sadece. Gözleri Bird'le karşılaştığında takılırmış gibi gülümseyenler de oluyordu. Zaten Bird de tüm bunları görmezden geliyordu. Dersi bitirip de sınıftan çıktığında sarmal merdivenlerin başında bir oğlan onu bekliyordu. Oğlan evvelsi günkü sınıfta Bird'ü savunan, kızgın öğrencilerin saldırısından kurtulmasını sağlayan öğrenciydi. Oğlan başka bir sınıftaki dersini asmakla kalmadığı gibi güneş ışıklarının doğrudan vurduğu sıcak sarmal merdivende Bird'ü beklemişti. Gülümseyen oğlanın burnunun kenarlarındaki ter damlaları ışıltılar saçıyordu ve merdivenlerde oturduğu için kot pantolonu toza bulanmıştı. Merhaba. Merhaba diye yanıtladı Bird. Dershane müdürü sizi çağırdı değil mi? O gerizekalı gidip dershane müdürüne şikayet etmiş. Hem de kustuğunuzun kanıtı olarak küçük makinesiyle fotoğraf çekerek, dedi oğlan. Bakımlı iri dişlerini göstererek, biraz mahcubiyet içerisinde gülerken. Bird de gülümsedi. O tip, demek bir hatamı yakalamak için sürekli fotoğraf makinesiyle dolaşıyormuş. O tip, hoca akşamdan kalma olduğu için dersi yarıda kesti diye şikayet etmiş ama biz 5-6 kişi gidip akşamdan kalma değil de midenizin bozuk olduğunu doğrultusunda ifade vermeyi düşünüyoruz. Gitmeden önce konuyu görüşelim istedik, dedi oğlan yüzünde sinsi bir ifadeyle. İyi de gerçekten akşamdan kalmaydın. Siz yanlış görmüşsünüz. Şu adalet savaşçısı tipin şikayetinde olduğu gibi, diyen Bird, oğlanın yanından geçip sarmal merdivenlerden inmeye devam etti. Fakat hocam, bunu itiraf ederseniz işinizden olursunuz. Dershane müdürü İçki Karşıtları Federasyonu'nun bizim semtteki temsilcilerinin başkanı. Yapma yahu. Mevsim de uygun. Midenizi bozduğunuzu söyleyelim. Maaşım o kadar az ki son tüketim tarihi geçmiş şeyler yemek zorunda kaldım dersiniz. Akşamdan kalmalığımı örtbas etmeye niyetim yok. Sizin yalan ifade vermeniz de gereksiz. Uf, uf diye söylendi oğlan. Biraz haddini aşarak. Peki burayı bırakıp başka bir yere mi geçeceksiniz hocam? Bird oğlanı duymazdan gelmeye kararlıydı. O an kafasında yeni planlar yapabilecek durumda değildi. İyice pasifleşmişti. Bu da bilincinin eksik parçalarından kaynaklanıyordu. Öyleyse senin dershanede öğretmenlik yapmaya ihtiyacın yok. Şu kırmızı spor arabayı gördüm. Kutu tipi MG ile işe gelen öğretmenin işine son verirken müdürün de kafası karışacaktır. Bird neşe içinde gülen oğlana dönüp bakmaksızın öğretmenler odasına girdi. Tebeşir kutusunu ve ders notlarını dolabına yerleştirdikten sonra kendisine gelen bir zarf buldu. Slav dilleri araştırmaları topluluğunun organizasyonunu üstlenen arkadaşından gelen mektup. Topluluğun acil toplantısında Delchev konusunda ne yapacaklarını kararlaştırmış olmalıydılar. Bird, zarfı yırtarak okumayı düşündüyse de öğrencilik yıllarındaki olasılıkla ilgili batıl inancını anımsadı. içeriğini bilmediği iki şeyle karşılaştığında birinin talihsizlik olması durumunda diğerinin mutlaka mutluluk verici bir olay olacağına dair batıl inancını anımsayarak zarfı öylece cebine tıkıştırdığı gibi müdüriyete yöneldi. Müdürle konuşmasından çok kötü bir sonuç çıkarsa cebindeki mektupta iyi bir şeyler yazıyor olmasını ümit etme hakkını kendinde bulabilecekti. Masasının ardındaki müdürün başını kaldırış şeklini görür görmez yapacakları görüşmenin olabilecek en kötü şekilde sonuçlanacağını anladı. Bird, hiç olmazsa görüşme sırasında iyi vakit geçirebilmek için çabalamaya karar verdi. Sıkıntılı bir durum Bird, ne yapacağımızı bilemedik, dedi müdür. İş hayatı romanlarında çıkan, işini bilen, işletme sahipleri gibi gerçekçi ve ağır bir ses tonuyla. 30'lu yaşlarının ortasında küçük bir derslikten öteye geçmeyen işletmesini büyük ölçekli bir dershane haline getirmiş, bununla da yetinmeyerek meslek yüksekokulu açma hazırlıklarına girişmiş başarılı bir adamdı. Fazlasıyla büyük kafasını tamamen kazıtmış, otorite sembolü kalın çerçeveli yağmur damlası şekilde özel imalat gözlüğünü takmayı ihmal etmemişti. Fakat o komik gözlüğün arkasındaki sinsi gözlerde Bert her zaman sempatik bir şeyler bulurdu. Biliyorum efendim, tamamen benim suçum. Şikayet eden öğrenci aslında üniversite hazırlık dergilerinden birine sürekli yazılar yazıyor. Pis bir tip, şamata çıkarırsa sorunumuz büyür. Evet, anlıyorum, dedi Bert. Bir an önce müdürün sinirlerini yatıştırmak için lafı ağzından kapma amacındaydı. Yaz tatilindeki özel kurstan da sonbahar sonrasındaki standart kurstan da ayrılayım. Müdür büyük bir memnuniyetle nefesini burnundan seslice vererek üzüntüyle öfke karışımı bir ifadeyle Bird'e baktı. Hocaya ayıp olacak ama, dedi müdür. Kayınpederine durumu kendisinin anlatmasını söylemeye çalışıyor olmalıydı. Bird başını olur anlamında salladı. Bir an önce müdür odasını terk etmezse sinirlenmeye başlayacağını hissedebiliyordu. Bir de Bird, şu senin olayının mideni bozmandan kaynaklandığını söyleyerek şu şikayetçi tipi korkutanlar varmış. O tip de öğrencileri senin kışkırttığını söylüyor. Doğru olamaz değil mi? Bird gülümseyerek başını hayır anlamında iki yana salladıktan sonra öyleyse ben izninizle dedi. Geçmiş olsun Bird, dedi müdür gözlük camlarının ardındaki gözlerinde yoğun duygular yaşadığı belli olarak ve boğuk bir sesle. Senin kişiliğin hoşuma giderdi. Gerçekten yazık oldu. Peki akşamdan mı kalmıştın? Evet, akşamdan kalmıştım, diyen Bird müdür odasından çıktı. Bird öğretmenler odasından çıkmak yerine personel odasından geçerek bahçeye çıkmaya karar verdi. O an ilk kez tamamen adaletsizce utandırıldığı hissinin içinde güçlenmeye başladığını fark etti. Yaşlı müstahdem, Bird'le ilgili dedikoduları çoktan duymuş olacak ki, ''Hocam bırakıyor musunuz?'' ''Sizi özleyeceğiz.'' dedi. Bird, personelin sevdiği hocalardan biriydi. ''Bu dönem bitene kadar devam edeceğim.'' dedi Bird. Yaşlı müstahdemin kalın kırışıklıklarla dolu yüzündeki ifadeye değer biri olmadığını içinden geçirerek. Bird'ün destekçisi olan çocuk, bahçedeki spor arabaya yaslanmış güneşin ışıkları ve sıcaklığı altında yüzünde yetişkinlere özgü bir ifadeyle bekliyordu. Bird beklenmedik şekilde personel odasının arka kapısından çıkıverince telaşla arabadan ayrıldı. Bird doğruca MG'ye bindi. ''Nasıl geçti? Miden bozuktu diyebildiniz mi?'' ''Akşamdan kaldığımı söylemiştim.'' dedi Bird. ''Yapmayın.'' dedi olan yüzünü buruşturarak. ''Sizi işten atarlar şimdi.'' Bird anahtarı kontağa yerleştirerek motoru çalıştırdı. Kasıkları saunaya girmiş gibi bir anda ter içinde kalıvermişti. Direksiyon Bird'ün parmaklarını hemen kaçırmasına neden olacak şekilde yanıyordu. ''Lanet olsun!'' dedi Bird öfkeyle. Oğlan neşeli bir sesle güldü. ''İşten atıldıktan sonra ne yapacaksınız hocam?'' ''Buradan atıldıktan sonra ne yaparım acaba?'' dedi Bird içinden. ''Bebek ve karımın hastanede olmaları da ayrı bir sorun.'' Fakat güneşin yıkıcı sıcaklığı altında kafasında bir plan yapabilmesi güçleşmiş, omuzlarına kadar tere batmıştı. Bird bir anda tutukluğunu afallayarak idrak etti. ''Rehberlik düşünür müsünüz? Dershane öğrencilerinin kirli Japonyenleri yerine yabancı turistlerden Amerikan doları sağırsınız.'' dedi oğlan yine neşeyle gülerek. ''Sen öyle rehberlik hizmeti veren bir yer biliyor musun?'' dedi Bird ilgiyle. ''Hemen bulurum.'' ''Nereye bildireyim?'' ''Gelecek haftaki derse kadar halledebilirsen iyi olur.'' ''Bana güvenebilirsiniz.'' dedi oğlan sevinçli ve heyecanlı sesiyle. Bird spor arabayı dikkatle yola çıkardı. Oğlanı başından saldıktan sonra zarfın içindeki mektubu okumak niyetindeydi. Fakat arabayı hızlandırınca Bird o çocuksu dershane öğrencisine karşı minnet duymaya başladığını fark etti. Atıldığı dershaneden toza bulanmış kan kırmızısı ikinci el spor arabasıyla çıkan Bird, o çocuk şekerle karışık bir ruh haline girmesini sağlamasaydı dershaneden tam bir zavallı gibi ayrılacaktı. Gerçekten de kardeşi yaşındaki genç çocuklar zor anlarında imdadına yetişiveriyorlardı. Bird bir an aklına geliverince benzin istasyonuna girdi. Yüksek oktanlı benzin koymalarını söyledikten sonra öğrencilik yıllarındaki olasılıkla ilgili Mavs'in inanca göre %100 iyi bir haber alacağı mektubu okudu. Elçinin çağrısına uymayan Delchev hala Shinjuku'da bir hayat kadınıyla birlikte kalıyordu. Fakat Delchev'in anavatanına karşı bir hoşnutsuzluğu, casusluk gibi bir düşüncesi, iltica etmek gibi bir hedefi yoktu. O yalnızca bir Japon kadınının yanından ayrılmayı bir türlü beceremiyordu. Doğal olarak elçiliğin en fazla çekindiği şey Delchev olayının siyasi malzeme yapılmasıydı. Eğer batılı ülkeler Delchev'in bir eve kapanışını malzeme olarak kullanıp propaganda yayınlarına başlayacak olurlarsa bu bir sürü sıkıntıya yol açardı. Bu yüzden elçilik tarafı Delchev'i bir an önce elçiliğe getirip sonra da ülkelerine göndermek istiyordu. Ama Japon polisinden yardım istemeleri durumunda olay su yüzüne çıkacak, elçilik çalışanlarının güç kullanmaya kalkmaları durumunda ise 2. Dünya Savaşı sırasında devlet başkanlığı konutunun korumalığını yapan Delchev'in direnmesiyle karşılaşacaklar ve yine büyük olasılıkla polis işe karışacaktı. Bu şekilde bunalan elçilik yetkilileri, Delchev'in güvendiği bir Japon topluluğu olan Bird ve arkadaşlarının Slav dilleri araştırmaları topluluğundan Delchev'i gizlice ikna etmelerini istiyorlardı. Cumartesi günü öğlen saat 1'de Bird'lerin mezun oldukları üniversitenin önündeki restoranda buluşup Delchev'le ilgili bir toplantı yapacaklarını yazıyordu arkadaşı. Bu toplantıya aralarında Delchev'in en samimi arkadaşı Bird'ün de mutlaka katılmasını istiyordu. Cumartesi bir gün sonrasıydı. Bird katılmaya karar verip zarfı tekrar cebine yerleştirerek bal arılarının çevresine bal kokusu yaymaları gibi kesif benzin kokusunun is lekeleriyle kaplı genç istasyon görevlisine parayı ödedi. Eğer o gün elbette sonraki gün, bir sonraki günde bebeğin ölümünü bildiren telefon gelmeyecekse o zamanı geçirebilmesini sağlayacak bir meşgalenin çıkmasından mutlu olmuştu. Bird, mektubun gerçekten de iyi haber içerdiğine kendini inandırarak kulak tırmalayıcı egzoz gürültüsü içerisinde benzinlikten ayrıldı. Marketten konserve, somon ve bira aldı. Himiko'nun evine döndüğünde arabayı evin arkasına park edip alışveriş paketlerini kucakladı ama kilitliydi. Himiko dışarı mı çıkmıştı acaba? Kafasının içinde boşu boşuna uzun uzun çalan telefon manzarası tüm berraklığıyla canlanıyordu. Bird gereksiz bir öfkeye kapıldı. Yine de kese kağıtlarını kapıya yaslayıp bir kez daha arka tarafa donarak yatak odasının penceresine doğru selendiğinde Himiko'nun gözleri perde aralığından görünüverdi. Bird nefes nefese ter içinde ön kapıya döndü. ''Hastaneden aradılar mı?'' diye sordu Bird endişeli bir yüz ifadesiyle. ''Aramadılar Bird.'' Kırmızı spor arabayla Tokyo'da yaptığı gezinti devasa bir spor sahasında koşmuş gibi yormuştu onu. Eğer hastaneden bebeğin öldüğünü bildirmek için aramış olsalardı, onun o günkü hareketlerinin tamamı bir anlam kazanmış olacaktı sanki. Bird, sen neden gün ortasında evde olduğun halde kapıyı kilitliyorsun? Diye sordu. Nedendir bilmem, korkuyorum. Pis felaketler taşıyan iblisler kapının önünde geziniyormuş gibi hissediyorum. ''Sana iblisler mi gelecek?'' dedi Bird kuşkuyla. ''Senin şu an herhangi bir felakete bulaşmana imkan yok ki.'' ''Kocam intihar edeli o kadar da uzun bir zaman geçmedi Bird. Bu civarda felaket iblislerinin pençesine düşen tek kişinin kendin olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun?'' Bird net bir darbe almıştı. Fakat Himiko onu ikinci darbeyi indirmek yerine sırtını dönüp içeri girince Bird de nakaftan kurtulmuş oldu. Bird Himiko'nun yağlı ışıltılar saçan çıplak omuzlarına bakarak kedi karnı gibi ılık, insanın kendine dirençle karşılaşıyormuş gibi hissettiği bir havayla dolu karanlık oturma odasını geçti. Öylece yatak odasına girmeye niyetlenince afallayarak dona kaldı. Odayı tamamen kaplayan sigara dumanı bulutunun altında Himiko ile aynı şekilde gençliğini yitirme sınırındaki yaşlarda iri yapılı bir kadın çıplak omuzları ve kolları sere serpe yatakta yatıyordu. ''Uzun zaman oldu Bird'' diye selamladı kadın hiç duraksamadan çatallaşmış sesiyle. ''Merhaba'' diye yanıtladı Bird yaşadığı şaşkınlığı gizlemeyi başaramayarak. ''Tek başıma hastaneden gelecek telefonu beklemek istemediğimden onu da çağırdım Bird.'' ''Bugün yayın merkezindeki işinden izinli misin?'' Kadın da Bird de aynı üniversitede okuyan sınıf arkadaşlarından biriydi. Üniversiteden mezun olduktan sonra sağda solda sürtmüştü. Bird'ün üniversitesindeki tüm kız öğrenciler gibi o da kendisine önerilen tüm işler için dehasının aşırı büyük geldiğini söyleyerek reddetmişti. Neticede anlamsız geçen 2 yıl sonrasında sınırlı bir alanda yayın yapan 3. sınıf bir yayın kuruluşunda yönetmen olmuştu. ''Ben gece yarısı yayınlarına bakıyorum Bird.'' Onlarcası bir arada ödüşerek çiftleşmeye çalışırmış gibi tepişen tiplerin kulak tırmalayıcı seslerini duymuşsundur, dedi kadın, mahsus kanınlaştırdığı belli olan sesiyle. Bunun üzerine Bird cesur davranarak onu işe alan talihsiz yayın kuruluşunda patlak veren skandallar dizisini ve daha öncesinde üniversitede aynı sınıfta okurken iri yarı olmasının ötesinde aşırı kilolu kızın gözleri ve burnunun çevresindeki hatları sansarı andıran bu sınıf arkadaşına karşı tiksinti duyduğunu net olarak anımsadı. Bird, içinde konserve kutuları ve bira şişeleri olan kese kağıtlarını televizyonun üzerine koyduktan sonra iki nikotin bağımlısı kadından çekinerek ''Bu ağır duman bulutunu dağıtmak gerek.'' dedi. Himiko mutfağın havalandırma penceresini açmaya gitti. Fakat kadın yatakta kalarak gözleri durmadan yanan böyle aldırmaksızın tırnaklarını gümüş rengine boyadığı küt parmaklarıyla yeni bir sigara yaktı. Bird, gümüş kaplama çakmaktan çıkan turuncu alevin ışığında kâkülerin örttüğü ama yine de bir kadın için fazla geniş alanın derinleşmiş karışıklıklarını ve koyu sinirlerin dolaştığı göz kapaklarının hafifçe seyirdiğini görebildi. Kadının bir şeyler gizliyor olabileceğini düşünerek temkinli davranmaya karar verdi. ''İkiniz de sıcağa dayanıklısınız herhalde. Aksine çok hassasız. Kendimizden geçecek gibi oluyoruz.'' diye yanıtladı Himiko'nun kadın arkadaşı nazik bir ses tonuyla. Yalnız samimi bir arkadaşla sakin sakin konuşurken odanın içindeki havanın sürekli değişmesi hoşumuza gitmiyor. Himiko televizyonun üstündeki biraları alıp buzdolabının buz tepsisine tıkıştırarak konserveleri tek tek kontrol edip hamarat bir kadın gibi ortalıkta dolaşıyordu. Gece yarısı yayın yönetmeni onun hareketlerini eleştiren bakışlarla izliyordu. Bu kadın ben ve Himiko ile ilgili sıcak haber hazırlayıp yayımlayabilir. Bu gece bile kendimizi yayında görebiliriz. Bird'ün Afrika haritasını Himiko yatak odasının duvarına raptiye ile tutturmuştu. Bir de Bird'ün çantasına yerleştirdiği Afrikanlı romanı ölü fare leşi gibi yerde duruyordu. Himiko yatakta uzanıp romanı okurken kadın arkadaşı gelmiş olmalıydı. Bunun üzerine Himiko kapıyı açmaya gidip kitabı da öylece bırakmıştı herhalde. ''Benim Afrika ile ilgili hazinelerim böylesine değersiz mi?'' Uğursuzluğa işaret. Bird'ün aklından bu düşünceler geçerken biraz da içerlemişti. ''Ben ömrüm boyunca Afrika göğünü göremem herhalde. Afrika seyahatim için para biriktirmek bir yana, günlük yaşamımı sağladığım parayı kazandığım iş yerinden de kovuldum. Dershaneden kovuldum. Yaz tatilindeki özel kurstan itibaren çalıştırmayacaklar.'' dedi Bird Himiko'ya. ''Bu da nereden çıktı şimdi Bird?'' Çaresiz akşamdan kalmalıkla kusuşunu, özenti bir adalet savunucusunun şikayetini anlattıysa da konu gitgide cıvık ve rahatsız edici bir hal alınca içini tiksinti kaplayan Bird konuşmasını kısa kesti. ''Senin müdüre itiraz etmen gerekirdi. Midenin bozuk olduğunu söyleyecek öğrenciler olduğuna göre onları erken alman hiç de kötü bir şey olmazdı. Bird, işten atılmayı neden bu kadar kolay kabul ettin?'' dedi Himiko biraz heyecanlanarak. ''Doğru, ben işten atılmayı neden o kadar kolayca kabul ettim?'' diye düşünen Bird, o an henüz kaybettiği dershane öğretmenliği için pişmanlık duydu. ''Bu iş o kadar kolaylıkla, yarı yarıya şaka gibi vazgeçilecek bir iş değildi. Üstelik kayınpederime nasıl söylerim? Anormal bebeğimin doğduğu gün kör kütük sarhoş olup, ertesi gün o sarhoşluğun akşamdan kalmadığıyla işten atılmama neden olacak bir hata yaptım. Hocaya böyle bir şeyi nasıl söylerim?'' Üstelik o gün içtiğim viskinin hocanın verdiği Johnny Walker olduğunu. Bu dünyada gerçekten haklı olarak hak iddia edebileceğim hiçbir şey kalmadığı hissine kapıldım. Üstelik müdürle yaptığım görüşmeyi mümkün olduğunca kısa kesmek istedim. Onun için de her şeyi itirazsız kabul ettim. Bert, şu an sen kendi çocuğunun ölümünü beklediğin için bu dünya ile ilgili tüm haklarını kaybettiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Dedi dışarıdan lafa karışan kadın yönetmen. Himiko, Bird'in içine düştüğü felaketi kadın arkadaşına tüm ayrıntılarıyla anlatmış olmalıydı. Sanırım öyle, dedi Bird. Himiko'nun boş boğazlığı ve kadın yönetmenin işgüzarlığı sinirini bozmuştu. Bird, Ken'in artık herkes tarafından bilinen bir skandalın baş oyuncusu olarak rahatlıkla hayal edebiliyordu. İşte bu şekilde bu dünyada hiçbir hakkının kalmadığını düşünmeye başlayan insanlar intihar ediyor Bird. Sen etme, dedi Himiko. İntihar? Bu da nereden çıktı şimdi? Dedi Bird, yüreğinin derinliklerinden yükselen korkuyla. Benim kocam o hislere kapılır kapılmaz intihar etti, dedi Himiko. Eğer sen de tutar bu odada kendini asmaya kalkarsan ben kendimi cadı gibi hissederim. İntihar gibi bir şeyi hiç aklıma getirmedim, dedi Bird kararlılıkla. Senin baban intihar etmişti değil mi Bird? Bunu sen nereden biliyorsun? Dedi Bird şaşırarak. Kocamın öldüğü akşam beni teselli etmeye çalışırken sen söyledin. İntiharın sık karşılaşılan bir olay olduğunu bana yutturmaya çalışarak. Sanırım ben de bir hayli panik olmuştum, dedi Bird omuzları düşerek. Babanın intihar etmeden önce seni dövdüğünü de anlattın. Nasıl oldu? Diye sordu kadın yönetmen merak içerisinde. Bird ağzını sımsıkı kapattığı için olayı Himiko anlattı. Bird 6 yaşındayken babasına şu soruyu sormuştu. Baba, ben doğmadan 100 yıl önce neredeydim? Öldükten 100 yıl sonra nerede olacağım? Sen öldükten sonra bana ne olacak? Genç babası hiçbir şey söylemeksizin Bird'ü öldüresiye dövmüş. Bird'ün dudağı yırtılmış. Kan içinde kalmış ama yaşadığı ölüm korkusunu da üzerinden atmıştı. Fakat babası o olayın üstünden 3 ay geçtikten sonra Alman ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı tip bir tüfekle kafasını patlatarak intihar etmişti. Benim çocuğum ölecek olursa en azından bir korkumdan kurtulmuş olacağım, dedi Bird. Aklında babasıyla ilgili anıları canlanırken. Benim çocuğum 6 yaşına geldiğinde bana aynı soruyu soracak olursa nasıl yanıtlayacağımı bilmiyorum çünkü. Ben bir kez bile ölüm korkusunu unutturacak ölçüde dövemem çocuğumu. Her neyse, intihar etme Bird. Taktın kafana, dedi Bird, loş karanlıkta güçlükle seçebildiği Himiko'nun gözlerindeki şişkinliğe bakıp tuhaf bir şeyler olduğunu sezinleyince bakışlarını kaçırarak. Himiko'nun suskunlaşması üzerine kadın yönetmen sabırla sırasını beklemiş gibi Bird'le konuşmaya başladı. Uzakta bir hastane köşesindeki kendi çocuğunun yalnızca şekerli su verilerek güçsüz düşüp ölmesini beklemek. Esas en olmayacak iş bu değil mi Bird? Kendini aldatarak bulanık ve tedirginlik içerisinde. İşte onun için böylesine keder yüklüsün. Yalnızca sen değil Bird, Himiko bile ne kadar zayıflamış. Fakat yanıma alıp öldürmem de mümkün değil, dedi Bird. Aksine bu, kendi ellerini kirletmen daha dürüstçe olur. Kendini de aldatmamış olursun Bird. Artık bir cani olmaktan kaçamazsın. Neden cani olman gerekiyor dersen de, nedeni anormal doğan bebekten sizin karı koca olarak yaşadığınız tatlı hayatı korumaya çalışıyor olman. Tam bir egoizm mantığı. Kan kokan, pis işleri hastaneye bırakıp kendisi uzaklarda aniden bir talihsizlikle karşılaşan iyi adam. Mağdur rolünü oynayışına baktıkça ruh sağlığının yerinde olduğundan şüphe ediyorum. Bunun kendini kandırmaktan başka bir şey olmadığını sen de biliyor olmalısın. Kendimi kandırmak? Gerçekten de benim olmadığım bir yerde bebeğin ölmesini sinir harbi içerisinde beklerken ellerimi asla kirletmediğimi düşünmem kendimi kandırmak olur, dedi Bird tepkisini belli ederek. Fakat ben bebeğin ölümünde sorumluluğum olduğunu biliyorum. Gerçekten öyle mi acaba Bird, dedi kadın yönetmen. Bird'ün sözlerinin tek kelimesine bile inanmayarak. Bebeğin öldüğü andan itibaren kafanın hem içinde hem de dışında birçok sorun üzerine çullanıverecek. Benim düşünceme göre de bu bile bile kendini aldatmış olmanın cezası olur. Esas işte o zaman Himiko'nun intihar etmemen için seni gözetlemesi gerekecek. Ama olasılıkla sen acı çeken karının yanına dönmüş olursun. Karım, ben çocuğu arkamı dönerek ölmesine göz yumarsam boşanmayı düşüneceğini söylüyor, dedi Bird kendisiyle alay edermişçesine. Kendini kandırma zehrini bir kez tadan insanlar bir daha kendilerini asla kurtaramazlar Bird diyen Himiko olabilecek en kötü kehanetini sürdürdü. Bird, sen boşanmak yerine var gücünde kendini savunacak, sorunu bulanıklaştırarak evlilik yaşamını devam ettirmeye çalışacaksın. Boşanmak gibi bir karar, kendini aldatma zehrini bir kez tatmış bir insan olarak senin asla gerçekleştiremeyeceğin bir şey Bird. Dahası en önemli konularda karın sana güvenmeyecek. Sen de özel yaşamında kendini kandırmanın gölgelerini bularak kendi kendini çökmüş bir insan haline getireceksin. Hatta sanırım şu an bile kendi kendini çökertme emareleri görünmeye başlamış durumda. Sanırım çıkmaz sokaktayım. Bana çizdiğin gelecek çok karanlık. Bird'ün şakaya vurmaya çalışmasını tombul ve iri yarı sınıf arkadaşı tüm kötü niyetiyle karşısına dikilermiş gibi durduruverdi. Sen şu an zaten tam anlamıyla bir çıkmaz sokaktasın Bird. Fakat karımın anormal bir bebek doğurmuş olması yalnızca bir kaza ve bizim sorumluluğumuz olan bir şey değil. Dahası ben bebeği bir çırpıda boğup öldürecek kadar kötü bir insan olmadığım gibi ne kadar hayati tehlike taşıyan bir çocuk olursa olsun tüm doktorları seferber ederek mümkün olan her türlü titizliği göstererek bebeği hayatta tutmaya çalışacak kadar iyi bir insan da değilim. Oğlanı alıp üniversite hastanesine teslim ederek doğal ölümünü beklemekten başka yapabileceğim bir şey yok. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kendim de kendimi kandırma hastalığına yakalanmış halde fare zehri yutturulduğum gibi çıkmaz sokakta kafana sıkışmış bir fare haline gelsem bile tüm bunlar karşısında yapabileceğim bir şey yok. Konu o değil Bird. Senin ya tam kötü ya da tam iyi olman lazım. Bird odanın içindeki ekşim tırak tatlı havada alkol kokusunun da olduğunun farkına vardı. Loş karanlık içerisinde bile olsa kadın arkadaşının kızardığı, tüm sinirlerini seyirmeye başladığı rahatlıkla anlaşılan yüzünü gördü. Sarhoştun demek, yeni anladım. Öyle bile olsa şimdiye kadar söylediklerimden hiç yara almadan kurtulabildiğini mi sanıyorsun? Dedi kadın arkadaşı muzaffer bir kumanda nedasıyla. Sonra hiç çekinmeden alkol yüklü nefesini salarak, o halini Bird... Yani bebek öldükten sonraki kendini kandırma kırıntılarının ne sorunlar çıkaracağını şu an hiç göremiyorsun. Bird, sakın şu anki en önemli endişen bebeğin ölmeyip de güçlü bir şekilde yaşama sarılması olmasın. Bird'ün kalbi sıkışarak tekrar her yerinden ter boşandı ve kendini kavgada yenilmiş bir köpek gibi hissederek sesini kesti. Sonra yine sessizce dolaptan biri almaya gitti. Bu sepsisine doğrudan temas eden yüzü müthiş soğuduğu halde geri kalan kısmı ılık kalmış bira. Bird'ün bira içme hevesi o an kayboluverdi. Yine de o birayla birlikte 3 bardak alarak yatak odasına döndüğünde kadın yönetmen oturma odasındaki telefon masasında makyajını düzelterek elbiselerini giymeye çalışıyordu. Bird oturma odasına sırtını dönerek kirli kehribar rengindeki birayı kendisinin ve Himiko'nun bardağına doldurdu. Himiko oturma odasındaki kadın arkadaşına seslendiğinde kadın... ''Ben istemiyorum, artık kanala gitmem gerekiyor.'' diye yanıtladı. ''Daha erken değil mi?'' dedi Himiko, aşırı kadınsı bir cilveyle. ''Bird geri geldiğine göre bana ihtiyacın kalmamış olsa gerek.'' dedi kadın. Bird'ü karanlık bir tuzağa çekmek istermiş gibi. Sonra doğrudan Bird'e, ''Ben o üniversiteden birlikte mezun olduğumuz kızların koruyucu tanrısıyım Bird. Hiçbiri henüz azim sahibi olamadığı için benim gibi bir koruyucu tanrı lazım herhalde.'' Onlardan biri zor bir sorunla karşılaştığında ben yardımlarına koşuyorum. Bird, Himiko'yu sizin karı koca meselelerinize pek fazla karıştırma. Ben kişisel olarak yaşadığın sorun yüzünden sana acıdım gerçi. Taksi bulabileceği bir yere kadar kadın arkadaşıyla birlikte Himiko'da çıkınca Bird ılık biranın kalanını Evie'ye dökerek soğuk bir duş aldı. Fışkıran su damlaları altında titrerken ilkokulda okulla çıktıkları gezide... Gruptan ayrıldığı yetmezmiş gibi esiri olduğu yalnızlık duygusu ve kendine öfkelenmesine neden olan güçsüzlük duygusunu anımsadı. Şu an ben zırhını yeni değiştirmiş yumuşak bir yengeç gibi sefil tiplerin her türlü saldırısı karşısında teslim oluyorum. En rezil koşullardayım. Bebeğin doğduğu gece genç serserilerle kavga ettiğinde gösterdiği direnç artık korku duymasına neden olacak ölçüde uzakta kalmış bir mucize gibiydi. Duşunu alan Bird, içindeki cinsel istek güçlenmiş halde yatağa dönüp çırılçıplak yüzüstü uzandı. Dışarıdan yabancının kokusu silinmiş, evin her yanı kendine özgü eski kokusunu yeniden kazanmıştı. Orası Himiko'nun yuvasıydı. Himiko, her tarafa kendi kokusunu sindirerek kendi bölgesini belirlemediği sürece rahat edemeyen, korkan küçük hayvanlara benziyordu. Bird, artık o evin kokusuna alışmış, bazen o kokuyu kendi vücut kokusu gibi hissetmeye bile başlamıştı. Himiko dönüp gelecek gibi değildi. Duşla üzerinden akıtmayı başardığı eski terinin yerini yeniden oluşan ter tabakası almıştı. Bird isteksizce kalkıp buzdolabına giderek bir nebze soğuyan başka bir bira şişesini açtı. Bir saat geçtikten sonra nihayet dönen Himiko, siniri bozulan Bird'e, "O kıskandı herhalde," dedi özür dilermiş gibi. "Kıskanmak?" "O benim arkadaşlarım arasında en zavallı olanı. Onun için içimizden birinin arada sırada birlikte yattığı oluyor Bird. Oysa bunu bizim koruyucu tanrımız olduğu şeklinde yorumluyor." Bebeği hastanede bir başına bırakarak geldiğinden beri Bird ahlak algılamasını neredeyse kaybetmişti. Himiko ile kadın arkadaşının arasındaki ilişki özel bir şok yaratmamıştı. "Söyledikleri kıskançlıktan kaynaklansa bile," dedi Bird, "ben onun söylediklerinden hiç yara almadan kurtulabileceğimi sanmıyorum." 11. ayrımın sonu. Sayfa 169.